İstiklal Madalyası. O sabah Cengiz çok sevinçliydi. Bilmediği bir dinçlikle yatağından doğruldu. Kahvaltıdan sonra büyük bir titizlikle tertemiz yavru kurt elbiselerini giydi. Türk çocuğu olmanın onurunu duyuyordu. Biraz sonra okuyacağı şiiri yeniden gözden geçirdi. Kendi okullarında öğretmen olan babası ortaokula Türkçe derslerine de giriyordu. 30 Ağustos için yazdığı şiir çok güzeldi. O 6 yaşından bu yana her bayram şiir okuyordu. Bu yıl 4. sınıfta okuyacaktı. Bir su gibi akıp geçiveren dinlenme aylarında oldukça serpilmişti. Sevinçli, eğlenceli geçmişti günleri. Ailece her hafta bir köye, yakın bir pınar başına gitmişler, geç zamanlara dek oralarda eğlenmişlerdi. Bu arada deniz kıyısındaki bir haftalık konaklamalarını bir türlü unutamıyordu. Kıyılarda köpük köpük beyazlaşıp uzaklaştıkça mavileşen yığın yığın bir su. Orada gökyüzü de masmaviydi. Küçük, kırmızı bir mayoyla sıcak kumlar üzerinde koşmak, oynamak ne doyulmaz bir şeydi. Birkaç dakika içinde geçen günleri yeniden yaşayan Cengiz, annesinin sert sesiyle imgelerinden uyandı. Küçük kardeşi Mete'yi giyindirmeye çalışan annesi, "Hadi yavrum geç kalacağız, bak baban, ağabeyin bizi bekliyorlar," diyordu. Sandalyesinden kalkan Cengiz, büyük babasının da giyinmiş olduğunu gördü. Sessizce salona, oradan da yukarıya çıktı. Oda kapısını örttükten sonra onların duyamayacağı bir sesle şiirini yeniden okudu. Böylece kendine olan güveni daha çok arttı. Çok beğendiği bu şiiri konuttakilere okumamıştı. Birkaç gün önce dedesi, "Oku bakalım, ben dinleyeyim," demişti. O dedesinin yumuşak beyaz sakalını okşayarak, "Sevgili dedeciğim, o güzel günde dinlersen daha çok mutluluk duyarsın," diyerek gönlünü almıştı. Sevdiği şiirin tüm dizelerini belleğine yerleştirmişti. Babasıyla şiirin konusu üzerinde bir süre konuşmuşlardı. Nedense o son dizesini iyice kavrayamamıştı. Babasından açıklamasını istediğinde, "Onu törenden sonra büyük babandan sorarsın," demişti. Aşağıdan gelen ikinci bir ses Cengiz'i yine düşüncelerinden uyandırdı. Babası, "Cengiz neredesin?" "Buradayım babacığım. Gel yavrum, biz geç kalmayalım. Annenler ve büyük baban sonradan ardımızdan gelirler." "Peki babacığım," diyerek koşa koşa aşağıya indi. Bir gün önceden boyadığı ayakkabılarını giydi, bağlarını bağladı. "Hazırım baba." Genç öğretmen oğlunun yüzünü okşayarak, "Benim aslan yavrum," diyordu. Ağaçların dalları arasından gülümseyen güneş, bahçenin gül kokan havası onları esenliyordu. Bir yıl sonra okula başlayacak olan Mete'nin sabırsızlığını gören büyük baba gelinine seslenerek, "Hadi kızım, biz Mete ile yavaş yavaş çıkalım," dedi. Birden usuna bir şey gelmiş gibi duralayan Cengiz'in annesi, "Bir dakika baba, oğlunuz madalyanızı takmanızı istemişti. Unutmamanız için sıkı sıkı uyardı. Bugün 30 Ağustos bayramının 40. yıl dönümü kutlanacaktır," dedi. Kolpa kırıldığı için birkaç yıldır takmadığı madalyasını göğsüne yerleştirirken yüzünde mutlu bir gülümseme belirdi. Sonra dudaklarından şu sözcükler kendiliğinden dökülüverdi. "Hey güdü günler hey, demek 40 yıl geçti. Erinç içinde uyu Yüce Mustafa Kemal Paşa," dedi. 70 yaşını dolduran büyük baba 40 yıl öncesi anılarını gözlerinin önünde canlandırıyordu. Büyük baba içi içine sığmayan küçük torununun elinden tuttu. Birlikte tören yerine doğru yol aldılar. O yıl bayramı kutlamak için gelen halkın sayısı her yıldan çoktu. Küçükten büyüğe herkes temiz elbiselerini giyinmişti. Vatandaşların gözlerinde bir sevinç ışığı parlıyordu. Cengiz ve babası Atatürk'ün anıtı önünde durdular. Büyük Atatürk sanki koca tepeden ulusunu esenliyordu. Babası daha önce anlatmıştı Cengiz'e. "Bu atanın koca tepedeki duruşu," demişti. Çevresini süsleyen çelenkler arasında o denli saygın, görkemli duruyordu ki. Yeşil kasabanın en güzel yeri burasıydı. Güzelleştirme Derneği'nin yaptırdığı yüce anıt kasaba halkına Türk olmanın kıvancını, sevincini, onurunu aşılıyordu. Ulusal duyguların kaynaştığı bu temiz hava içinde tören başladı. Sonra sıra sıra dizilen topluluklara, kasabanın ileri gelenleri "Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar," diye esenlikler dilediler. Ara ara hep bir ağızdan "Sağ ol, sağ ol," denildi. Coşku verici konuşmalardan sonra sıra şiir okumaya gelmişti. Birkaç ortaokul öğrencisinden sonra kürsüye Cengiz çıkacaktı. Gözleri annesini, kardeşini ve dedesini aradı. Uzakta değillerdi. Bakışları buluştu ve gülümsediler. Dedesinin göğsünde bir şey parlıyordu. Kırmızı bir kurdeleyle bağlanmış yuvarlak altın gibi bir şey. Sonra birden anımsadı. Öğretmeni anlatmıştı. İstiklal Savaşı'nda yararlılık gösteren askerlere birer madalya verilmişti diye. Gözlerini büyük atanın anıtına çevirmişti ki babası, "Hadi Cengiz, sıra senin. Soylu bir Türk çocuğu gibi oku," dedi. Cengiz bu sözleri iyice duymamıştı bile. O güvenini atasının bakışlarından almıştı. Koşarak gitti. Halkı esenledikten sonra okumaya başladı. 30 Ağustos. Gün doğuyor top sesler arasından, 30 Ağustos sabahında. Toprakta Turan, gökte şimşek gibi zafer, 1922'nin 30 Ağustos'unda. Dövüştü aslanlar, Sakarya'da 22 gün gece. Bir yıl sonra kükredi bir ses. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileriye. Dökülünce düşman 9 Eylül'de denize, ışık saçtı ünlü zafer ta yüreğimize. Bayrak, kan kokusu var İzmir yollarında. Ezan sesleri geliyor belirsiz türbelerden. Diz çökmek istiyorum ruhların önünde. Karnılar gıcır gıcır dedemin göğsünde. Cengiz alkış dalgaları içinde kürsüden indi. Onu ilk karşılayan büyük babası olmuştu. Dedenin dudaklarında tatlı bir gülüş, gözlerinde ise yaşlar vardı. Yumuşak bir sesle, "Seni kutlarım sevgili torunum," diyerek onu kucakladı, alnından öptü. Cengiz gözlerini dedesinin göğsünden bir türlü ayıramıyordu. Yaşlı dede hemen anladı, tam zamanıydı. Kurdelenin üzerindeki kilitli iğneyi çıkartıp madalyayı ona uzattı. "İşte Cengiz, dedenin göğsünde gıcır gıcır ilerleyen kanılar bunlar. Bu 40 yıl öncesi ün, onur dolu zaferlerin anısını saklayan bir madalyadır. Büyük Atan'ın buyruğu ve Büyük Millet Meclisi'nin onaylamasıyla İstiklal Savaşı'nda yararlılık gösteren askerlere verilmiştir. Atatürk bu güzel vatanın koruma görevini Türk gençliğine verdi. Ben de bu değerli madalyayı sana armağan ediyorum." Gözleri daha çok yaşaran yaşlı adam titreyen elleriyle madalyasını torununun göğsüne takmaya çalışıyordu. Cengiz buna pek sevinmişti. Sevincinden yerinde duramıyordu. Onu izleyen dedesine, "Çok teşekkür ederim dedeciğim. Armağanına yaraşır bir genç olmaya çalışacağım," diyerek elini öptü. Onu babası ve yanındakiler her iki yönden kutladılar. Tören az sonra sona erdi. Biraz dinlenmek isteyen yaşlı adam Cengiz'in elinden tutarak yandaki parka doğru yürüdü. Cengiz'in çevresini saran arkadaşları hem onu kutluyorlar hem de yakasındakinin ne olduğunu soruyorlardı. Bir ağaç gölgesindeki banka dedesinin oturmasına yardım eden Cengiz arkadaşlarına dönerek, "Bu biraz önce bayramını kutladığımız zaferle ilgili bir madalyadır. Anımsayacaksınız, öğretmenimiz anlatmıştı ya, Kurtuluş Savaşı'nda yararlılık gösterenlere verilmiş. Dedem de bana armağan etti." Arkadaşları onu yeniden kutladılar. İçlerinden Mustafa Cengiz'e dönerek, "Ne olur dedenden bize savaş anlarını anlatmasını dileyelim." Bu düşünce hepsinin hoşuna gitmiş olacak ki birlikte el çırptılar. Cengiz dedesinin pamuk gibi saçlarını, sakallarını okşayarak, "Olur, anlatırsın değil mi dedeciğim?" diyordu. Çocukların içten gelen bu isteklerini kıramazdı. Yaşamının son yıllarını o da bir çocuk gibi geçiriyor, anılarını anlatmaktan büyük bir tat alıyordu. Bakışlarını uzaklara, ta uzaklara doğru götürdü. "Yalnız gürültü yapmadan dinleyeceksiniz." Çocuklar sevinçle, "Söz veriyoruz," dediler. Yaşlı adam yutkunarak anlatmaya başladı. "Bu anıları size anlatabilmem için 50 yıl öncesine dönmem gerekiyor. 20 yaşıma girmiştim ki askere alındım. Eğitim görmek ereğiyle İzmir'e gönderildik. 1911'de çıkan Trablusgarp Savaşı'na katılacaktık. Oraya gidemeden 1912 yılında Balkan Savaşı patlak verdi. Böylece 2 yılda Trakya'da düşmanlarla karşı karşıya savaştık. 1914'te patlayan 1. Dünya Savaşı bizleri, yani Osmanlı Devleti'ni de içine almıştı. Bundan böyle usta er olarak Arabistan'a, Yemen çöllerine gönderildik. Bu kez bir yılım savaş içinde, 3 yılım da İskenderiye'de tutsak olarak geçti. Tuttuğumuz devletlerin yenilgiye uğraması bizleri de aynı durumda bırakmıştı. İşte şu gördüğünüz güzel kasabaya ancak 7 yıl sonra dönebildim. Ne yazık ki içimizde doğal bir erinç yoktu. Zaferi kazanan devletler güzel yurdumuzu bölüşmüşlerdi. Tarih kitaplarında okuyacağınız gibi 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak vatanı kurtarmaya çalışan Mustafa Kemal Paşa'nın haberlerini duyarak seviniyorduk. Bu konuda aklı eren bir iki arkadaşımla vatanı ancak Mustafa Kemal Paşa'nın kurtarabileceğini açıklamaya çalışıyordum. Ege bölgesinde Yunanlıların kıyıcı kötülüklerle ilerlemesi yüreğimizi sızlatıyordu. Bir an önce silaha sarılıp düşmanın karşısına çıkmak için can atıyordum. Sonunda Kuvayi Milliye, dipnot Kuvayi Milliye, İstiklal Savaşı boyunca Anadolu'da kurulan hükümet ve asker kuvvetinin adı, Ulusal Kuvvetler, adına askere çağrıldık. Bu bölgede o zamanlar madenkeşlik vardı. Daha doğrusu kömür ocağında çalışmış ve çalışacak olanları askere almıyorlardı. Kasabanın askerlik şubesinde "Beni cepheye yazın, madenkeş değilim" diye bağırmıştım. Oysa ki ocakta çalışmışlığım da vardı. Madenkeş olabilirdim. Usta bir er olarak tüfek sapı yerine kazma kürekle oyalanmak bana yakışmazdı. 50'ye yakın arkadaşla kış kıyamette Ankara'ya tam 4 günde varabildik. İki arkadaşımız yolda soğuktan donarak ölmüşlerdi. Ankara'da yeniden bir yoklamadan geçirildik. Elimde kunduracılık ve aşçılık sanatı bulunduğu için dikim evine vermek istediler. Onaylamayıp savaş bölgesine yazıldım. Büyük Tanrı'ya sevgide üstün tuttuğumuz komutanlarımıza inancımız, güvenimiz çok büyüktü. Korku nedir bilmezdim. Mermilerin vızıldayarak iki yanımdan geçtiğini çok anımsarım. Böylece kendi isteğimle gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı'na katıldım. 1. 9-10 Ocak 1921, 2. 30 Mart-1 Nisan 1921 İnönü Savaşları'nda bulundu. Bu iki savaş arasında bir küçük anım da var. Çocuklar o denli coşkulanmışlardı ki, "Anlatın dedeciğim, kıvanç duyarız" demekten kendilerini alamadılar. Bakışları dedenin yüzündeydi. Oysa derin bir nefes alarak anlatmaya koyuldu. İnönü Savaşları sırasındaydı. Bizim bölüğün iki takımı ön sıralarda öncülük yapmak görevinde bulunacaktı. Bir gün sabaha karşı düşman tarafından baskına uğramıştık. Karşı hücuma geçtikse de genç teğmenimiz ve çavuşumuz şehit edildiğinden geri çekilmek zorunda kaldık. Gözleri yaşaran dede mendilini çıkarıp damlacıklarını kuruladıktan sonra sözlerini sürdürdü. İnişli yokuşlu bir toprak üzerinde 4-5 kilometre geri çekildik. En önde gidenler arasında bulunuyorum. Usumdaki bir düşünceyi yerine getirmek istiyordum. 500 metre gitmiştik ki dar bir boğaza geldik. Sağdan soldan geri çekilmek, yol bulmak olanaksızdı. Tam yeriydi. Tasarımı burada gerçekleştirebilirdim. Benimle birlikte koşan Mehmet'e, "Burada duracağız kardeşim. Yalnız sen de tüfeğini eline al, süngünü tak." O kaygıyla sordu. "Ne yapacağız burada Hacı Ahmet? Neredeyse düşman bize yetişir. Silah seslerini duymuyor musun?" diyordu. Sert bir sesle yanıt verdim. "Bu dar boğazın iki yanında bekleyeceğiz. Gelen arkadaşımıza, "Nereye kaçıyoruz? Durun toplanacağız. Şu sırtta ivedikle korunabilecek çukurlar kazıp düşmanı yok edeceğiz" diye anlatacağız. Askere yeni gelen Mehmet bu düşüncemi uygun buldu. "İşte bu olur. Alçaklardan vatan uğruna can veren kardeşlerimizin öcünü almış oluruz" diye söylendi. Sonra ona biraz açıklamada bulundu. "Buna askerlikte zincire attı derler. Gerekirse sözümüzü dinlemeyip gidenleri bir kurşunla yaralayabiliriz." O güldü. "Ama ben anlamlı bir davranışta bulunmadan silah kullanma sakın" dedim. Konuşmalarımız bitmişti ki birçok arkadaşımız orada toplanıverdiler. Onlara durumu kısaca açıkladım. Hiçbiri karşı durmadılar. "Tanrı onaylasın yiğitliklerini" diyen yaşlı asker mendilini yeniden gözlerine götürdü. Kaygıyla birbirlerine bakışan çocuklar hiç seslerini çıkarmadılar. Sol elini yanındaki Cengiz'in omzuna koyan dedi, "Evet çocuklar, orada hemencecik sağa sola ayrıldık. İvedilikle çukurlar kazarak beklemeye başladık. Aramızda bulunan en yürekli atılgan bir onbaşıyı komutan seçtik. Buyrukları o verecekti. Sabahleyin hava biraz sisli olduğundan düşman hemen peşimizden gelememişti. Güneş oldukça yükselmişti. Bizden daha çok olan düşman topluluğunun boğaza doğru geldiğini gördük. Başka bir yol, geçit bulunamadığından kuşkusuz aramızdan geçeceklerdi. Soluk almaktan bile çekiniyorduk. Fısıltı halinde arkadaşlarla anlaştık. Bir şeyler yaptığını sanan düşman askerleri gururla güven içinde yollarını sürdürüyorlardı. Tam bizim saklandığımız yere gelmişlerdi ki hep birden ateş ettik. Neye uğradığını şaşıran düşman geriye çekilip kaçmaya başladı. Çoğu orada öldürülmüştü. Kovalarken bir bölümünü tutsak aldık. Kaçıp kurtulanları pek azdı. Eski siperlerimizden ileriye geçmedik. Alayın son buyruğu bu denliydi. Bizler öcümüzü kat kat almıştık. Bir süre sonra bölük ve tabur komutanları geldiler, hepimizi kutladılar. Bu küçük çatışma bizlere ders olmuştu. Koruma engellerimizi sağlamlaştırıp daha güçlü, uyanık görevlerimizi yapmaya çalıştık. Mustafa Kemal Paşa'nın usu, Türk ulusunun birleşen gücüyle kazanılan bu kurtuluş savaşında anlattığım yüzlerce savaş ve çatışmalar olmuştur. Binlerce Mehmetçik bu yolda seve seve canlarını vermişlerdir. Sözlerini bitirmiş olan dede geriye doğru yaslandı. Çocuklardan birkaçı teşekkür ederiz dediler. Öyküyü can kulağıyla dinleyen Ayşe dedeye yaklaşarak, "Çok teşekkür ederim dedeciğim. Yalnız bir şey sormak istiyorum. Siz Atatürk'ü gördünüz mü?" Dedenin vereceği yanıt diğer çocukları da ilgilendirmişti. Anıların verdiği bir canlılıkla belini doğrultan dede güldü. "Evet cici kızım, büyük Atatürk'ü hem de pek yakından gördüm." Çocukların "anlatır mısınız?" demelerini beklemeden söze başladı. 1921 yılının Ağustos'unda başlayıp 22 gün gece süren Sakarya Savaşları'nda da bulunmuştu. Bu çarpışmalarda ayağımdan iki yara aldım. Dede sol ayağındaki kurşun yaralarını göstermeyi de unutmadı. Sonra doğrularak, "Bu yaralar nedeniyle bir süre gezici sağlık ocağında yattım. İyileşmem için daha az yorucu bir görev verdiler. O da gezici subaylara yemek yapmak ya da dağıtmaktı. Daha önce Bolu'dan aşçı arkadaşları tanımıştım. Görevime başlarken subayıma, "Komutanım, eğer çarpışma başlarsa hemen savaş alanına gönderirsiniz değil mi?" dedim. Yüzbaşı güldü. "Kuşkusuz o zaman hepimiz koşarız." diye yanıtladı. Eskişehir dolaylarında bulunuyorduk. Aradan bir ay geçmişti. Bir sabah "Mustafa Kemal Paşa geliyor, öğle yemeğini burada yiyecekmiş" haberi sevinç içinde dalga dalga yayıldı. Tüm askerde sevinçle güçlü olma duygusu belirdi. Her yanı tertemiz yaptık. Onun sevdiği yemekleri hazırladık. Az sonra yardımcısı, general ve arkadaşlarıyla birlikte geldiler. Sevincimden kuş gibi uçuyor, Tanrı'ya dua ediyordum. Onun masasına yemekleri ben götüreyim diye. Dileğim olmuştu. Yüzbaşım, "Paşa Hazretleri'nin yemeklerini sen götür" dedi. Coşkulanmamaya çalışıyordum. Güvenimi toplayıp bir asker durumu almaya başladım. Ama onun mavi gözlerini görüp de coşkulanmamak, titrememek olanaksızdı. Yemeklerini dökmeden masasına koydum. "Buyurun paşam" diyerek hazır ol durumunda beklemeye başladım. Saçları altın gibi sarıydı. Kaşları yeğenlikten çatılmış düşünüyor gibiydi. Çatalını eline alırken mavi gözlerini bana çevirdi. "Söyle bakalım delikanlı, yemek kokusu mu hoşuna gider, barut kokusu mu?" Bir an duraladım titrek bir sesle. "Barut kokusu paşam" dedim. Coşkuyla bağırmışım. O gülerek "Neden?" diye sorunca aklıma geldiği gibi söyledim. "Ancak silah sesleriyle düşmanları vatanımızdan çıkaracağız." O yemeğine başlamıştı ki "Aferin, hadi git yavrum" dedi. İşte çocuklar, yaşantımın en tatlı, en değerli anısı budur. Sonra içini çekerek, "Ah ne olur sağ olsaydı" dedi. Öykülerine bağlamak ister gibi anlatmaya başladı. Onun ileriyi gören güçlü usu sonucunda 26 Ağustos 1922'de saldırıya başladık. Ben yine savaş alanındaki bölüğüme gitmiştim. Düşmanın 3 yılda sökemeyeceğimizi sandığı o kat kat tel örgüleri bir günde geçiverdik. Bir cehennem gibi kalabalık ölüm seli olan o 30 Ağustos'ta süngüm, silahım elimdeydi. "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir" ileri buyruğunu yerine getirenler arasında ben de vardım. 9 Eylül'de İzmir'e giren kahraman süvarilerimizin ardından bizler de kanatlanmış gibiydik. O saldırı günlerindeki kıvanç, onur, coşkumu nedense bir türlü unutamam. Savaş bitmiş, sıkıntılı, zor günler geride kalmıştı. Sevincimiz sonsuzdu. Vatan için ölenler erinç içinde uyusunlar. Kalanlarsa 40. yıl dönümünü kutlamak mutluluğuna eriştiler. Ayağa kalkan dedi son olarak, koruma görevini üzerine aldığınız vatan mutlu, bayramınız kutlu olsun çocuklar dedi. Teşekkürlerini ineleyen öğrenciler dedenin elini öpmeyi unutmadılar. Artık konutlarına gideceklerdi. Dedesinin elini tutan Cengiz, bu güzel madalyayı görevinizi başarıyla sonuçlandırmanın ödülü olarak almışsınız dedeciğim diyordu. Konuta döndüklerinde onları anne ve babasının öğle yemeği için beklediklerini gördüler. Başarısıyla yeni armağan için içten kutlamalarla karşılaşan Cengiz çok iştahlı bir yemek yedi. Aradan 2 hafta daha geçmişti. 3 gün sonra açılacak olan okulları için hazırlıklar yapıyordu. Değişik bilgileri içinde saklayan yeni kitaplarını sevinçle kapladı. Bu yıl okullar erken açılıyordu. O sabah sevinçle hazırlandı. Öteki arkadaşları gibi kıvançla okula gitti. Okul, ders, güzel bir bahçe ve doyulmayan oyunlar. Günler çarçabuk geçmeye başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ancak 1 hafta kalmıştı. Okulu şimdiden bir tasadır almıştı. Cengiz bu bayram için okuyacağı şiiri kendisi hazırlamak istiyordu. O akşam eve geldiğinde günlerdir kafasında yaşattığı sözleri bir kağıda yazmaya başladı. Büyük babasının anlattığı askerlik anıları bir türlü ısından çıkmıyordu. Armağan edilen madalyayı bu bayramda da takabilirdi. Bu değerli anıların etkisi altında kalarak duygularını birkaç dizeyle sıraladı. Babasından bunu daha iyi bir biçime dönüştürmesini istedi. Cengiz'in babası da şiiri pek beğendi. Bir iki küçük düzeltmeden sonra okunabilecek bir duruma getirdiler. Ertesi gün sınıfta şiiri okuduğunda arkadaşları alkışladılar. Öğretmeni de beğendiğini, şiiri bayram günü okuyabileceğini söyledi. Bu yıl Cumhuriyet'in 39. yıl dönümü kutlanıyordu. Okulun tüm öğrencileri en temiz giysileri içinde toplandılar. Bunların içinde en mutlu olan Cengiz'di. Göğsündeki özgürlüğün simgesi olan sarı altın yaldızlı madalya pırıl pırıl parlıyordu. Tören yerini halkla öğrenciler güzel bir geometrik biçimle doldurmuşlardı. Ağır ağır bastonuna dayanarak törene yetişmeye çalışan Cengiz'in büyük babası içinden geç kaldım sanırım diyordu. Ara ara duyduğu alkış sesleri onu üzmüştü. Torununu dinlemek istiyordu. Ona bu bayram sana bir sürpriz yapacağım demişti. Kalabalığa karıştı ve dinlemeye başladı. Son şiiri okuyan çocuktan sonra koşarak bir çocuk kürsüye geldi. Bu onun torununa benziyordu. Gözleri artık az görüyordu ama çocuğun göğsündeki parıltı onu sevindirdi. Ondan başkası olamazdı bu. Gerçekten tatlı ve gür sesiyle Cengiz şiirini okumaya başladı. Dinle kardeş. Şu yıldızlarla dolu mavi gök, bu dedelerimizin kanıyla yoğrulmuş toprak, şu tepemizde koruyucu melek gibi dalgalanan al bayraklı vatan bizim. Bak kardeş, konuştur bir dedeyi çınar gölgesinde, emanet al ondan anılarıyla vatanı. Masal değil bu, kurtuluş için anlatılanlar, küçük büyük bunu ancak vatanını, ulusunu seven anlar. İşte kardeş, Atatürk'ün armağanıdır bu. Kurtuluş Savaşı'ndaki askerlerini, nur içinde yatsın şehitler, sağ olsun gaziler. Güneş gibi parlayan bu istiklal madalyasını takarız her bayram onların yerine. Gözleri dolu dolu olmuştu büyük babanın. Bu şiirin kendisine teşekkür amacıyla yazıldığını anladı, sevindi. Bundan daha büyük bir mutluluk olabilir miydi? Törenden sonra ağır ağır okul yoluna doğru yürümeye başladı. Öğrenciler bayram tatili için bırakıldıklarından koşarak geliyorlardı. Büyük babasının geldiğini gören Cengiz ona koştu. Sevinç, sevgi dolu bir özlemle kucaklaştılar. Konutlarına doğru yürüdüler. Atanın yontusu önünde duran büyük baba içinden dualar okudu. Torununa seslenerek, bu büyük insana gönül borçlarımızı ödeyebilmek için bütün ulusça, canla, başla çalışmamız gerekmektedir. Bundan sonra bu kutsal emaneti sizler üzerinize alıyorsunuz. Sen de bütün çabanla çalış dedi. Cengiz küçük kafasında beliren tertemiz soylu duygularıyla yanıt verdi. Evet sevgili büyük babacığım, ben de sizler gibi çalışıp vatan ve ulusuma yararlı bir insan olacağım dedi. Böylece el ele tutuşarak kıvanç içinde konutlarının yolunu tuttular.